Ayrım 40.
Hükümdar, Pavlograd süvarileri mi diye sordu. Pavlograd süvarileri mi diyen o insanüstü sesten sonra birinin insana çok daha yakın olan sesi duyuldu. Yedek kuvvetler majeste. Hükümdar, Rostov'un tam yanına geldi durdu. Aleksandra'nın yüzü 3 gün önceki teşteşte olduğundan daha güzeldi. Öylesine bir neşe, öylesine bir gençlik, öylesine bir saflıkla parlıyordu ki 14 yaşındaki bir çocuğun canlılığını hatırlatıyordu. Ama yüzünde bir imparatorun yüzündeki haşmetli ifade de vardı. Hükümdar, süvari bölüğüne bakarken tesadüfen Rostov'la göz göze geldi. 1-2 saniye kadar gözleri o gözlere takılı kaldı. Acaba Rostov'un içinde olup bitenleri anlamış mıydı? Rostov'a öyle geliyordu ki o her şeyi anlamıştı. Bu belli değildi ama o mavi gözleri Rostov'un yüzüne 2 saniye kadar baktı. Bu gözlerden yumuşak tatlı bir ışık dökülüyordu. Sonra birden kaşlarını kaldırdı, sert bir hareketle sol ayağıyla ata vurdu ve 4 nal ileriye doğru gitti. Genç imparator öncü kuvvetlerin bulunduğu yerden silah sesleri işitince çarpışmada hazır bulunmak isteğine karşı koyamamış, saraylıların bütün öğütlerine rağmen saat 12'de yolda ilerlerken bulunduğu 3. koldan ayrılarak 4 nal öncü kuvvetlere doğru gitmişti. Daha süvarilerin yanına varmadan birkaç yerde onu çarpışmanın iyi bir sonuca doğru gittiği haberiyle karşılamışlardı. Bir Fransız süvari bölüğünün esir alınmasından ibaret olan savaş, Fransızlara karşı kazanılmış parlak bir zafer gibi gösterilmişti. Bu yüzden hükümdar da bütün orduda savaş alanında daha barut dumanı dağılmadan gerçekten Fransızların yenildiğine ve ister istemez geri çekildiklerine inanıyorlardı. Hükümdarın gelişinden birkaç dakika sonra bir Pavlograd tümenini ileri hatlara istediler. Rostov böylece küçük bir Alman kenti olan Visko'da onu bir kez daha gördü. O gelmeden önce şiddetli bir çatışmanın yapıldığı kent meydanında daha fırsat bulunup da kaldırılmamış birkaç ölü ve yaralı yatıyordu. Hükümdar asker ve sivil mahiyetiyle çevrili olarak teftiş yaptığı sırada bindiği ata değil de İngiliz kırması, al, başka bir kısrağa binmişti. Yana doğru eğilerek zarif bir hareketle altın saplı lornetini gözlerine tutmuş, yüzü koyun, tolgasız, başı kan içinde yatan bir ere bakıyordu. Yaralı er öyle pis, kaba ve tiksindiriciydi ki Rostov onun hükümdara yakın bir yerde bulunmasının yakışık almaz bir şey olduğunu düşündü. Hükümdarın hafif kamburlaşmış omuzlarının sanki bir soğuk dalgasından ürperiyormuş gibi nasıl titrediğini, sol ayağıyla nasıl sinirli sinirli atın karnını mahmuzladığını fark ediyordu. Onun bu hareketine alışmış olan at kayıtsızlıkla bakıyor, yerinden kımıldamıyordu. Atlarından inen yaverler eri koltuk altlarından tutup sedyeye yerleştirmeye koyuldular. Er inlemeye başladı. Hükümdar, "Yavaş yavaş, daha yavaş olamaz mısın?" diye söylendi. Can çekişen erden daha çok acı çekiyor gibiydi. Oradan uzaklaştı. Rostov, hükümdarın gözlerini dolan yaşları görmüş, oradan uzaklaşırken Çartoriski'ye Fransızca "Savaş ne korkunç şey!" dediğini işitmişti. Öncü birlikler Visko'nun ilerisinde küçük bir çatışmadan sonra gün boyunca toprak bırakarak çekilen düşman hatlarının karşısında mevzilenmişti. Öncü birliklere hükümdarın teşekkür ettiği bildirilmiş, ödüller vaat edilmiş, erlere de 2 misli vodka tayını dağıtılmıştı. Ordugahın ateşleri bir gün öncekinden daha neşeli çatırdıyor, erlerin şarkıları duyuluyordu. Denisov o gece binbaşılığa yükselmesini kutluyordu. Oldukça içmiş olan Rostov, ziyafetin sonunda hükümdarın şerefine kadeh kaldırmayı teklif etti ama resmi ziyafetlerde olduğu gibi imparatorumuz, hükümdarımız demedi. Her şeyden önce iyi kalpli, keşireyle insanı büyüleyen yüce hükümdarın sağlığına dedi. Onun sağlığına ve Fransızlara karşı kesin bir zafer kazanmamızın şerefine içerim. Madem ki daha önce dövüştük, Schongraben'de olduğu gibi Fransızlara nefes aldırmadık, şimdi artık başımızda o varken neler olmaz diye söyleniyordu. Hepimiz onun uğruna ölürüz, hem de zevkle ölürüz. Öyle değil mi baylar? Belki de gerektiği gibi konuşmuyorum, çok içmişim ama bu duyguları duyuyorum. Siz de öyle. 1. Aleksandr'ın sağlığına, urra! Subayların heyecanlı sesleri duyuldu. Urra! Yaşlı yüzbaşı Kirsten de en az 20 yaşındaki Rostov kadar içten ve heyecanla bağırıyordu. Subaylar içip kadehlerini kırdıktan sonra Kirsten başka kadehler doldurdu. Sırtında bir gömlek, ayağında bir süvari pantolonu vardı. Elinde kadeh, erlerin yaktıkları ateşe yaklaştı. Azametli bir tavırla elini yukarı kaldırarak o uzun kır bıyıkları ve öne açık gömleğinin arasından görünen ağarmış göğsüyle çoban ateşinin aydınlığında durdu. Ömrünü orduda geçirmiş yaşlı bir süvariye yakışır bariton sesiyle bağırdı. ''Çocuklar, hükümdarımızın, imparatorumuzun sağlığına, düşmanı yenmemizin şerefine, urra!'' Süvariler toplanıp bir ağızdan gür bir sesle karşılık verdiler. Gece geç vakit herkes dağılınca Denisov çok sevdiği Rostov'un omzuna küçük eliyle vurarak ''Şuna bak, seferde aşık olacak kimse bulamayınca tutmuş çara aşık olmuş.'' dedi. Rostov, bu konuda şaka etme Denisov diye bağırdı. Bu öyle yüksek, öyle güzel bir duygu ki, öyle... İnanıyorum, inanıyorum yavrucuğum. Ben de bu duyguları paylaşıyorum ve seni takdir ediyorum. Hayır, anlamıyorsun. Rostov, bunu söyledikten sonra kalktı. Hayalinde imparatorun hayatını kurtarırken değil, böyle bir şeye hayalinden geçirmeye bile cesaret edemiyordu. Sadece onun gözleri önünde can vermenin ne büyük bir mutluluk olduğunu düşüne düşüne çoban ateşlerinin arasına dolaşmaya başladı. Gerçekten çara da, Rus ordusunun kahramanlığına da, yakında kazanılacak zaferin umuduna da aşıktı. Austerlitz Savaşı'ndan önceki o unutulmaz günlerde bu duygular içinde olan da yalnız o değildi. O sırada Rus ordusundaki insanların 9'unda gerçi daha az heyecan duyarak ama aynı şekilde çara ve Rus silahlı kuvvetlerinin kahramanlığına aşıktı. Ertesi günü hükümdar Visko'da kaldı. Saray doktoru Willers birkaç defa yanına çağrıldı. Genel karargahta ve ona yakın birliklerde hükümdarın rahatsız olduğu haberi ağızdan ağza yayıldı. Yakınlarının dediğine göre hiçbir şey yemiyordu ve o geceyi kötü geçirmişti. Bu rahatsızlığın nedeni yaralılarla ölülerin o hassas ruhunda şiddetli bir etki yapmasıydı. Ayın 17. günü şafakta elinde bir görüşme yapmak için geldiğini belirten özel bir bayrakla bir Fransız subayı ileri karakollardan Visko'ya getirilmişti. Rus imparatoruyla görüşmek istediğini söylüyordu. Bu subay Savary'ydi. Hükümdar daha yeni uyumuştu. Bu yüzden Savary beklemek zorunda kaldı. Öğle vakti hükümdarın yanına çıkarıldı. Bir saat sonra da Prens Dolgorukov ile birlikte Fransız ileri karakollarına gitti. Söylendiğine göre Savary'nin gönderilmesinin nedeni bir barış teklifiydi. Aynı zamanda İmparator Alexander ile Napolyon arasında bir görüşme yapılması isteniyordu. Napolyon'un doğrudan doğruya Çar'la buluşma teklifine bütün ordunun sevinçle, gururla karşıladığı gibi olumsuz cevap verilmişti. Hükümdarın yerine Napolyon'la görüşmek üzere Savary ile birlikte bu teklifin tahminlerin aksine gerçekten bir barış isteğiyle yapılıp yapılmadığını anlamak üzere Visko'da zaferi kazanmış olan Dolgorukov gönderilmişti. Dolgorukov o akşam döndü, doğru hükümdarın yanına gitti, uzun bir süre onunla baş başa kaldı. 18-19 Kasım'da ordular iki noktada daha ilerlediler. Düşman öncü kuvvetleri ise kısa çatışmalardan sonra hep geri çekiliyorlardı. Ayın 19'unda ordunun yüksek kademelerinde o unutulmaz Austerlitz Savaşı'nın yapıldığı 20 Kasım gününün sabahına kadar devam eden heyecanlı, telaşlı büyük faaliyet başladı. 19 Kasım günü öğleye kadar heyecanlı konuşmalar, koşuşmalar, yaverlerin oraya buraya gönderilmesi yalnız imparatorların genel karargahında oldu. Öğleden sonra ise faaliyet Kutsov'un karargahıyla kolordu kumandanlarının karargahlarına da bulaştı. Akşam yaverler aracılığıyla bu hareket ordunun tüm birliklerine yayıldı ve 19 Kasım'ı 20 Kasım'a bağlayan gece 80 bin kişilik müttefik ordu kitlesi konakladığı yerlerden kalkarak konuşmalarla uğuldamaya dalgalanmaya başladı. Sonra da 9 verslik koca bir ırmak halinde harekete geçti. O sabah imparatorların karargahlarında başlayan ve ondan sonraki işlere hız veren hep aynı noktaya yönelmiş hareket tıpkı büyük kule saatlerindeki orta çarkın ilk hareketine benziyordu. Önce bir çark ağır ağır harekete geçmişti. Sonra bir başkası, ondan sonra da bir üçüncüsü dönmeye koyulmuştu. Çarkların, çark fenerlerinin makaraların hareketi gittikçe hızlanmış, çanlar çalmaya, heykelcikler dışarı fırlamaya başlamış, en sonunda da Yelkovan'la Akrep bütün bu didinmelerin sonucunu belirterek ağır ağır harekete geçmişlerdi. Saatlerin mekanizmasında olduğu gibi savaş mekanizmasında da ilk hız bir kez verildikten sonra sonuç alınıncaya kadar karşı konulması imkansız bir şekilde devam edip gider. Mekanizmanın ayrı ayrı parçaları ilk hareketi kendilerine ileten an gelip çatıncaya kadar aynı kayıtsızlık içinde taş gibi hareketsiz durur. Öbür çarklar eksenlerinin etrafında dişleri birbirine takıla takıla ıslık çalarak dönerlerken bir başka çark sanki daha yüzlerce yıl öyle duracakmış gibi sakin ve hareketsizdir. Ama o an gelip çattı mı bir yay o çarka da takılır. O zaman o da harekete boyun eğerek gıcırdaya gıcırdaya döne döne sonucunu amacını bilemediği genel akışa katılır. Nasıl bir saatte o çeşit çeşit sayısız çarkların eksenlerinde dönüşüyle meydana gelen tek sonuç zamanı gösteren akrebin ağır ağır ölçülü ilerleyişinden ibaretse, aynı şekilde o 160 bin Rus'la Fransız'ın bütün o karışık hareketlerinin, bütün hırslarının, isteklerinin, pişmanlıklarının, alçalmalarının çektikleri acıların ansızın içlerinde uyanan gururun, korkunun ve heyecanın tek sonucu, Üç İmparator'un Savaşı adı verilen Austerlitz Savaşı'nın kaybedilmesi, daha doğrusu insanlık tarihi denilen kadranın üzerinde evrensel tarih akrebinin ağır ağır hareket etmesi olmuştur. Prens Andrei o gün nöbetçiydi ve başkomutanın yanından ayrılmamıştı. Saat 6'da Kutsov, imparatorların genel karargahına girmiş, hükümdarın yanında kısa bir süre kalmış, sonra Oberhof Mareşal Kont Tolstoy'a uğramıştı. Bolkonski bu arada fırsattan yararlanarak yapılacak savaşın bütün ayrıntılarını da öğrenmek için Dolgorukov'a gitmişti. Prens Andrei, Kutsov'un nedense şaşkınlık ve hoşnutsuzluk içinde olduğunu, imparatorun karargahında bulunanların da ondan hoşnut olmadıklarını hissediyor, imparatorun genel karargahında kim varsa hepsinin başkalarının bilmediği bir şeyleri bilen insanlar gibi bir tavır takındıklarını seziyordu. Bu yüzden Dolgorukov ile konuşmak istiyordu. ''E hoş geldiniz azizim'' dedi. ''Yarın bayram var. Sizin ihtiyar ne alemde? Canı mı sıkılıyor?'' Bilibinle oturmuş çay içer Dolgorukov. ''Pek canının sıkıldığını söyleyemem ama bana öyle geliyor ki kendisini de söz hakkı tanımalarını istiyor.'' dedi. ''Zaten ona askeri şurada da söz hakkı verdiler. Gene de verirler. Yeter ki akla uygun bir şey söylesin.'' Ama şu anda Bonaparte her şeyden çok genel bir savaşa girişmekten korktuğu bir sırada yavaş davranmak, bir şeyler beklemek imkansız bir şey. Prens Andrei, ''Ha evet, siz onunla görüştünüzdü değil mi?'' dedi. ''Bonaparte nasıl adam? Sizin üzerinizde nasıl bir etki bıraktı?'' Dolgorukov, ''Evet, onu gördüm ve şu kanıya vardım ki onun dünyada en çok korktuğu şey genel bir savaştır.'' dedi. Belliydi ki Napolyon'la yapmış olduğu görüşmeden çıkardığı bu genel sonuca çok değer veriyordu. Eğer savaştan korkmuyorsa bu görüşmeyi ne diye istedi, neden bir takım görüşmeler yapılmasını teklif etti ve en önemlisi neden geriye çekilip duruyor? Geri çekilmek onun harekatı idare edişine o kadar aykırı bir şeyken, inanın bana Napolyon korkuyor. Genel bir savaştan korkuyor. Artık son saati yaklaştı. Size bunu böylece söylüyorum. Prens Andrei, ne olur anlatın nasıl adamdır diye tekrar sordu. Kül rengi bir redingot giymiş, kendisine majeste dememi çok isteyen ama benim kendisine hiçbir ünvan vermediğim görünce hayal kırıklığına uğrayan bir adam. Öyle bir insan işte, başka hiçbir özelliği yok. Dolgorukov bu karşılığı verirken gülümseyerek başını bilibine çevirmişti. İhtiyar Kutsov'a karşı olan bütün saygıma rağmen diye devam etti. Şu anda Napolyon avucumuzun içindeyken bir şeyler olacak diye bekleyerek kaçmasına ya da bizi aldatmasına fırsat verirsek halimiz nice olur. Hayır, Suvorov'u ve onun kurallarını unutmamalıyız. Hiçbir zaman saldırıya uğrayacak bir duruma düşmemeli, önce biz saldırmalıyız. Şuna inanın ki savaşta çoğu zaman gençlerin enerjisi, izlenecek yolu yaşlıların bütün tecrübesinden çok daha doğru olarak gösterir. Prens Andrei sordu. Peki ona hangi mevzilerden saldıracağız? Bugün ileri karakollara gittim. Onun ana kuvvetlerinin nerede bulunduğunu kestirmek imkansız. Dolgorukova düşmana saldırmak için kendisinin tasarladığı planı açıklamak istiyordu. Dolgorukov çabuk çabuk konuşarak, ''Ha bunun hiç önemi yok.'' dedi. ''Bütün ihtimaller göze alındı. Eğer Brünn'de ise...'' Sonra Weyrother'in kanatlarda yapılacak harekat planını kısaca ve açıkça anlattı. Prens Andrei itiraz etmeye ve kendi planının doğruluğunu ispatlamaya çalıştı. Bu planda Weyrother'in planı kadar iyi olabilirdi ama bir eksiği vardı. Weyrother'inki gibi onaylanmamıştı. Prens Andrei öbür planın kusurlarını kendi planında iyi taraflarını ispatlamaya kalkışınca Prens Dolgorukov onu dinlemekten vazgeçerek dalgın dalgın bir haritaya bir Prens Andrei'nin yüzüne bakmaya başlamıştı. Her neyse, Kutsov'un karargahında şimdi bir şura toplantısı yapılacak. Bütün bunları orada anlatabilirsiniz dedi. Prens Andrei haritanın başından uzaklaştı. Ben de öyle yapacağım. O ana kadar onların konuşmalarını dudaklarında neşeli bir gülümseyişle dinleyen Bilibin, ''Ne diye kendinizi öyle üzüyorsunuz baylar?'' dedi. Belli ki şimdi şaka etmeye hazırlanıyordu. Yarın ister zafer kazanılsın ister yenilgi olsun Rus ordusunun şanlı şerefi peşin olarak teminat altına alınmıştır. Ordularda Kutsov'dan başka bir tek Rus komutanı yok. Komutanlar şunlar: Her General Wimpfen, Le Comte de Langeron, Le Prince de Liechtenstein, Le Prince de Hohenlohe, et enfin Prisch Prisch, et en de sui como tule non polone. Sayın General Wimpfen, Langeron Kontu, Liechtenstein Prensi, Hohenlohe Prensi ve sonra Prisch Prisch ve onun gibi Leh isimleri taşıyanlar. Prisch Prisch diyerek Polonyalı General Prischwetzkis'in adıyla alay ediyor. Dolgorukov, susun dedikoducu dedi. Doğru söylemiyorsunuz. Şimdiden iki Rus komutanımız var. Miladrovich ile Dohtrov, bir de üçüncü süvari, Kont Arakçiyev. Ama onun sinirleri zayıf. Prens Andrei, neyse öyle sanıyorum ki Mihail Ilaryonovich içeriden çıktı dedi. Tarihiniz açık olsun. Başarılar dilerim baylar diye sözlerini tamamladı. Sonra Dolgorukov ile Bilibin'in ellerini sıkarak dışarı çıktı. Eve dönerlerken Prens Andrei yanında hiç konuşmadan oturan Kutsov'a ertesi günkü savaş konusunda ne düşündüğünü sormaktan kendini alamadı. Kutsov yaverine sert bir tavırla baktı, bir an sustu, sonra öyle sanıyorum ki bu savaşı kaybedeceğiz dedi. Bunu Kont Tolstoy'a da söyledim ve hükümdara böylece bildirmesini istedim. Buna ne karşılık verdi biliyor musunuz? Eh aziz generalim, ben pirinçle pirzol olarak karışırım, savaş işlerine siz bakın. Evet, işte böyle karşılık verdi. Saat 10'a doğru Weyrother planlarıyla Kutsov'un dairesine gitti. Askeri şura toplantısı orada yapılacaktı. Bütün kol ordu komutanları başkomutanın yanına çağrılmış ve gelmeyi reddeden Bagration'dan başka hepsi de kararlaştırılan saatte gelmişlerdi. Yapılacak savaşın bütün idaresini üzerine almış olan Weyrother, heyecan ve telaşıyla savaş şurası başkanı rolünü isteksiz bir tavırla oynayan hoşnutsuz ve uykulu Kutsov'un tam aksiydi. Belliydi ki Weyrother kendisini artık karşı durulmasına imkan kalmayan harekatın başı olarak hissediyordu. Yüküyle arabaya koşulmuş, hızını almış, bayır aşağı koşan bir at gibiydi. O mu bir şeyleri çekiyordu yoksa onu iten bir şeyler mi vardı bilmiyordu. Ama artık bu harekatın nasıl bir sonuç doğuracağını düşünmeye vakit bulamadan ne kadar hızlı gitmek mümkünse o kadar hızlı gidiyordu. O akşam düşman hatlarını kendi gözüyle görmek için iki kez oraya gitmiş, iki kez hem rapor vermek hem de açıklamada bulunmak için Rus ve Avusturya hükümdarlarının huzuruna çıkmış, sonra da kendi dairesine uğramış, orada harekat planını Almanca olarak yazdırmıştı. Şimdi de yorgun argın Kutsov'un yanına gelmişti. O sırada zihninin başkomutana saygı göstermeyi unutacak kadar meşgul olduğu belliydi. Sözünü kesip duruyor, çabuk ve kesin olmayan bir şekilde karşısındakinin yüzüne bakmadan, kendisine sorulan sorulara karşılık vermeden konuşuyordu. Üstü başı çamur içindeydi. Zavallı, bitkin, şaşırmış, aynı zamanda güvenli ve gururlu bir hali vardı. Kutsov, Austerlitz yakınında pek büyük olmayan bir şatoya yerleşmişti. Başkomutanın çalışma odasına çevrilmiş büyük misafir odasında Kutsov, Weyrother ve askeri şura üyeleri toplanmışlardı. Çay içiyorlardı. Savaş şurası toplantısına başlamak için yalnız Bagration'u bekliyorlardı. Sonunda saat 8'e doğru Bagration'un bir emir subayı prensin gelemeyeceğini haber verdi. Prens Andrei başkomutana bunu haber vermeye gelmiş ve daha önce Kutsov'un kendisine şura toplantılarında bulunmak için verdiği izinden yararlanarak odada kalmıştı. Bey Rother aceleyle yerinden kalkıp üzerine Bruin dolaylarını gösteren kocaman bir harita yayılmış masaya yaklaştı. "Madem ki Prens Bagration gelemeyecek, o halde biz başlayabiliriz," dedi. Kutsov, üniformasının düğmeleri çözülmüş, kalın boynu yakasından kurtulmuş gibi dışarıya taşmış bir Voltaire koltuğunda, tombul, ihtiyar ellerini koltuğun kollarına birbirine paralel olarak bırakmış uyukluyordu. Bey Rother'in sesini duyunca tek gözünü güçlükle açtı, başını sallayarak, "Tabii, tabii, buyurun, yoksa geç kalırız," dedi, başını salladı, sonra onu eğerek gözlerini gene kapadı. Şura üyeleri önce Kutsov'un mahsus uyuyormuş gibi bir tavır takındığını sanmışlardı. Ama sonradan okuma sırasında Kutsov'un burnundan çıkardığı sesler göstermişti ki başkomutan için o anda söz konusu olan harekat planını ya da herhangi bir başka şeyi küçümsediğini göstermek isteğinden çok daha önemli bir şey vardı. O sırada bir komutan olarak değil, bir insan olarak karşı durulmaz bir ihtiyacını, uyumak ihtiyacını karşılamakla meşguldü. Gerçekten uyuyordu. Ve Rother bir dakika bile kaybedemeyecek kadar meşgul bir insan tavrıyla Kutsov'a baktı, uyuduğu kanısına varınca kağıdı aldı, yapılacak savaşın harekat planını, başlığını bile ihmal etmeden okumaya başladı. 1805 yılı 20 Kasım günü Gobelnitz ile Sokolnitz gerisindeki düşman mevzilerine taarruz planı. Harekat planı çok karışık ve zordu. Planın aslı şöyleydi. Düşman sol kanadıyla ormanlık tepelere dayandığına, sağ kanadı da Gobelnitz ile Sokolnitz boyunca oradaki bataklıkların arkasına yayıldığına, bizim ise aksine sol kanadımız onun sağ kanadından üstün olduğuna göre düşmanın o kanadına saldırmamız bizim için kazançlı olur. Özellikle Sokolnitz ile Gobelnitz'i alır ve düşmanın yan tarafına saldırabilecek duruma gelir ve onu Schlapanitz ile Turessa ormanı arasındaki düzlükte düşman hatlarının koruduğu Schlapanitz ile Belowitz arasında yayılmadan sıkıştırabilirsek, bu amaca ulaşmak için şunlar şarttır. Birinci kol ilerler, ikinci kol ilerler, üçüncü kol ilerler, diye ve Voltaire okumaya devam ediyordu. Generaller anlaşılması zor harekat planını isteksiz dinliyor gibiydiler. Sarışın uzun boylu general, Boxhaven'den sırtını duvara dayamış, gözlerini yanan bir muma dikmiş, okunanları dinlemiyormuş gibi görünüyor, üstelik dinlediğini sanmalarını bile istemediğini belli ediyordu. Bey Rother'in tam karşısında parlak, açık ifadeli gözlerini ona dikmiş, dirseklerini dizlerine dayamış, tam bir savaşçı tavrı takınmış, bıyıklarıyla omuzları kalkık, al yanaklı Milorodovic oturuyordu. Bey Rother'in yüzüne bakarak ısrarla susuyor, ancak Avusturya Kurmay Başkanı sustuğu vakit gözlerini ondan ayırıyordu. Bu arada Milorodovic anlamlı anlamlı öbür generallere bakıyordu. Ama bu anlamlı bakıştan bu harekat planını kabul edip etmediğini, onu beğenip beğenmediğini anlamak zordu.